Ayrım 13.
Sayfa 168. Varlıklı bir ailenin oğlu olsaydı, 1980'lerin ortalarından 1990'larda siyasi dinciliğin yükselişe geçtiği döneme kadar laik cumhuriyet karşıtı düşünceler onu yüksek mevkilerin kapılarını açabilirdi. Ama yoksul bir işçinin oğluydu. Kapılar açılmadı. Bora dönüp çok sevdiği babasının izlerinden yürüdü. Fakülteye son uğrayışında Deniz'i aldım. Odama götürdüm. Konuşmaya çalıştım. Öyle ilginç bir akıl yürütme biçimi vardı ki. Konuşan dinçti. Ne gibi? Diye sordu Feride. Medeni toplum bireye saygıyla başlarmış. Doğru. Bireye saygı, mahremiyete saygıymış. Yalan değil. Güzel de, herkesin mahremiyetini düzenlemekten kendisini sorumlu ve görevli addetmesi başka bireylerin mahremiyetine ihlal olmuyor mu? Bu söylenince yanıt bulamıyor tabii ve demagojiye başlıyor. Şu örtünme meselesi, dedi Feride. Birden kendini çok yorgun hissetmişti. Masaya Doğan'ın gelişiyle konu kapandı. Emek ve dinç biraz tepeden, onaylamaz gözlerle süzüyorlardı orta boylu, topluca genç kadını. Özgürcan besbelli yeni konuğu tanımıyordu. Doğa, erkeklerin dostça olmayan tavırlarından hiç etkilenmeden Feride ve Şirin'i selamladı. Yüzünde bozgun vardı. Şirin'e bir şeyler söyledi ve masadan biraz ötede beklemeye koyuldu. Şirin, Doğan'ın bir sorunu var, başka bir yerde dertleşmek istiyor. Kalkabilir miyiz? Dedi Özgürcan'a. Feride ayrılmak için mazeret arıyordu. Doğan'ın gelişini fırsat bildi. Şimdi de Çankaya'da bir bara gideceklerdi. Şirin, Özgürcan ve Doğan. Daha nezih bir yere. Mekan düzenlenişine özenilmiş, yerli gürültünün değil, Avrupa ya da Amerika markalısının çalındığı bir bodrum katına. Bir defa bodrum değil, çatı. İkincisi, gürültü değil, son derece düzeyli etnocaz. Uyumsuzluk etme de bizimle gel, diye Feride'yi kandırmaya çalışıyordu Şirin. Şirin ısrar ettikçe Doğan'ın kağıt gibi yüzü büsbütün soluyordu. Doğan'ın sorunları Özgürcan'ı sıkmasın, diye fısıldadı Feride Şirin'in kulağına. Anne, Doğa'yı reddedemem. Feride evine kavuşunca rahat bir soluk aldı. Uzun bir yolculuktan dönmüşçesine bitkindi. Biraz müzik dinleyip yatmaktı niyeti. Hep bol ışıklı odaları severdi. Niyeyse loş bir ortam istiyordu. Annesini anımsadı. Kadıncağız Feride'nin gençlik yıllarını loş odalarda bekleyerek tüketmişti. Feride Öğretmenler Sendikası'nın toplantısına gider, annesi kaygıyla bekler, sinemaya gider, annesi kuruntuyla bekler, Ferhat'la buluşur, saklı da tabii annesi çoktan sezmiştir, kim bilir ne hallerde bekler. Pencere kıyısındaki 950'lerden kalma berjer koltuğuna oturmuş, yanı başında tığ işi örtülü bir sehpa, sehpanın üstünde ölmüş kocasının gümüş çerçeveli fotoğrafı, karşı duvarda aşktan ve veremden tükenmiş kız kardeşinin oymalı çerçeve içindeki resmi. Bekliyor. Feride berjer koltuğa oturdu. Yalnızca aplikler yanıyordu. Ezik bir eksiklik duyuyordu fiziksel varlığında. Şirin yetişirken yeniden öğrendiği bir şeydi gençleri sevmek. Geleceğe uzattığı kolları boş kalmıştı. Özgürcan, Emek, yüzünü bile anımsayamadığı Deniz Karatepe. Gelecek kerpiçtenmiş gibi dağılıyordu. Geçmiş zaten dağılmıştı. Vaktiyle kendi dokularında çıkan isyanı seyrederken kapıldığı dehşet dolu şaşkınlığa benzeyen bir acıyla görmekteydi bütünsel bilinen her şeyin ufalanışını. Dinlenmeliydi. Dinlenmeliydi. Müzik onu onarırdı. Gözlerini yumup kendini radyodan yayılan yumuşak ezgilere bırakmak üzereydi ki kapı çalındı. Şirin bir yanında Özgürcan, öbüründe Emek karşısında duruyordu. Doğa niye arkalara gizleniyordu? Şirin'in yüzünde gözyaşı izi. Anne, partinin arabası daha Kırıkkale'de devrilmiş. Sedat amca oracıkta ölmüş. Beklenmeyen konuk. Sedat'ın ölümünden 2 yıl sonra bile kapının her çalınışında irkiliyordu Feride. Bir fizik tezi dizmekteydi. Konuya aşina değilse de ışığın farklı ortamlardaki macerasına kendini kaptırmıştı. İsteksizce doğruldu bilgisayarın başından. Gençten biri duruyordu karşısında. Affedersiniz ben... Feride ismi anlamadı. Daha doğrusu dinlemedi. Şirin ve Doğan'ın partiden arkadaşıyım. Şirin pasaportlarınızın vize işlemlerini tamamlamış. Bir yere gitmesi gerekiyormuş. Pasaportları yanında taşımak istememiş. biraz savruktur biliyorsunuz. Kaybetmekten çekinmiş. Doğaya emanet etmiş. Doğa ondan savruktur bilirsiniz. Benim de yolum bu semtten geçiyordu. Uğrayıp bırakayım dedim. Hızlı konuşuyordu. Eskilerin seri dedikleri biçimde ve gereksiz ayrıntılarla. Feride, iyi ya bırakın işte dedi içinden. Buyurmaz mıydınız bir kahve için? Yorulmuşsunuzdur. Diyen kendi sesini memnuniyetsiz bir şaşkınlıkla işitti. Teşekkür ederim. Delikanlı içeri girmişti bile. Ayakkabılarını çıkartıyordu. İnce, çevik bir vücudu, zarif ayakları vardı. Zahmet etmeyin, öylece girebilirsiniz. Olsun, dedi delikanlı. Cömert bir gülümseme bağışladı Feride'ye. Hiçbir işe yaramayan bu kibarlıkları hep annem yerleştirdi içime, diye sessizce paylıyordu Feride hem kendini hem annesini. Ne alemi var şimdi şu çocukla oyalanmanın? Konuğun hem sokulgan hem kibirli havasından rahatsız olmuştu. Ayakkabılarını çıkarırken okuldan gelmiş küçük bir öğrenci gibi sevimliydi genç adam. İçeri girerken burnu havada. Kadının belleğinde unutuşa tümüyle gömülmeye direnen ve anımsama düzlemine çıkamayan kararsız yaşantı kırıntılarını kırpıştırıyordu. Feride'nin dilinin ucuna geldi. Sedat'ın öldüğü o uğursuz gece. Siz de orada mıydınız? Doğan'ın masasında mı oturuyordunuz? Doğan'a kadar incelik davranmıştı. Kaza haberi partiye ulaşır ulaşmaz ne yapıp edip Şirin'in yerini bulmuş, arkadaşlarıyla koşup gelmişti. Feride'nin derinden sarsılacağını kestirebilmiş, Şirin'i usulca bir tenhaya çekip Sedat'ın başına geleni önce ona söylemişti. Feride ise Doğan'ın bir derdi var sanmıştı. Feride dilinin ucundakini sormadı. Çocuk belki de anımsamazdı. Zaman geçmişti aradan. Esmerdi teni, Ferhat'ınki gibi. Yuvarlak yüz çizgileri, Sedat'ınkiler gibi. Enik onu yakışıklıydı. Hele profili, ince, keskin, hain bir profil. Yüzünün cepheden görünüşüyle çelişen. Ve Kadı Efendi gözleri. Nereden anımsayacaktı? Partinin yaşlı takımından biri herhangi bir trafik kazasında ölmüş. Feride ve Şirin dışında geride kalan herkes için sıradan bir gecedi. Hayat ne garip bir yanılsamalar bileşimiydi. Gençler vur patlasın, çal oynasın eğleniyorlardı. Umurlarında mıydı terör, ızdırap, onları neyin beklediği? Kıvrılıp bükülmesi, sarsılıp kasılması, gevşeyip rahatlaması için gövdelerini serbest bırakıyorlardı. Herkesin keyfi yerindeydi. Yarınından kaygısız ülkelerdeki gibi. Sanki mayın döşenmemişti yollarına. Sonra apansız, bu serbest ve hoş hayattan görünmez ama geçirgen bir zarfa ayrılmış ikinci hayat uzanıp yutuveriyordu şansı yaver gitmeyenlerini. O uğursuz gece Sedat'ı yutmuştu. Ve Feride ile Şirin kalabalığın içinde, ıssız bir ızdırap adasında buluvermişlerdi kendilerini. Sedat'ın ölümü de Şirin'le Özgürcan'ı veya emeği birleştiremeyecekse hiçbir şeyi birleştiremez demekti. Feride durumu kabul etmişti zor da olsa. Özgürcan senin hayalindeki damat değil. İstediğin yanlarını görüyorsun. Emek konusunda da benzer biçimde davranıyorsun. Senin kadar doğrucu Davut bir kadın nasıl böyle hayalci olabiliyor anlamıyorum. Diyen Şirin'de nazar işitmesine gerek kalmamıştı bundan böyle. Artık anlamıştı. Özgürcan Amerika düşünden vazgeçmeyecek. Şirin emeğin her koşulda ayakta kalma yeteneğini çıkarcılık diye yorumladığı için bağışlamayacaktı. Feride bu beceriyi kızında da seziniyor ve kendine öfkesini emeğe yansıttığını, haksızlık ettiğini düşünüyordu. Her neyse sonuç değişmiyordu. Siz de partide çalışıyorsunuz demek, dedi konuğuna bir şey söylemiş olmak için. Şirin bu çocuktan hiç bahsetmemişti. Anlaşılan delikanlı kızının ilgisini çekmiyordu. Ben üye değilim ama gidip geliyorum. Bağlantıyı sürdürüyorum. Bazı etkinliklere katılıyorum. Zaten partiye yakın oturuyorum. Delikanlı yaşantısının Feride'yi ilgilendirmeyen ayrıntılar üstünde konuşup duruyordu. Abartılı el hareketleriyle. Kadınsı bir esinti dolaşıyordu bedeninin çevresinde. Feride öğrencisinden ümidi kesmiş öğretmen tavrıyla süzüyordu genci. Ne kadar kendine dönük bir çocuk. Bu parti adam olmaz, dedi içinden. Sedat'ın ölümünden sonra partiyi benimsemek istemişti. Kimi ortamlara düşen ışık tayfa ayrılır. Kimi ortamlarsa ışığı ne yansıtır, ne kırar. Yutup sessizleştirir. Parti işte bu yutucu, koyu sıvılara benziyordu. Işık tanecikleriyle sıvıda yüzen elektronlar arasında küçük yerel çekimler, sürtüşmeler, itişmeler, çatışmalar oluyor ve bitiyordu. Dönemin ruhuna uygun bir sosyalizm. Özdeşleşmeye değil, farkların kabulüne dayalı bir arayış. Ama olmuyordu. Özdeşleşme noktaları bulunmazsa devinin başlayamıyor, parti dışarıya ışık sızdıramıyordu. Oturduğu yerde sürekli kıpırdanan konuğuna ''Öğrenci misiniz?'' diye sordu. ''Hayır, reklam metinleri ve televizyon dizileri yazıyorum.'' ''Anlıyorum.'' dedi Feride. Bu yeni meslekleri ciddiye alamıyordu. Ben de edebiyat öğretmeniydim. Şimdi emekliyim. Çocuk dikkat kesilmişti. Bir şeyler yazıyor musunuz? Diye sordu. Hayır, dedi Feride. Şiir de yazmaz mısınız? Delikanlı sorgu yargıcı havasına bürünmüştü. Feride kısacık bir an sebepsiz bir mahcubiyet duydu. Sonra alçak gönüllü bir içtenlikle gülümsedi. Beş Türk'ten altısı şairmiş derler. Ben işte hiçbir şey yazamayan yedinci Türklerdenim. Delikanlı kadına apaçık ve dikkatle bakıyordu. Uzun sözün kısası cesaretim yok, dedi Feride küçük bir sesle. Delikanlı yanıt vermedi. Salondaki kitapları süzmeye koyulmuştu. El hareketleri durulmuş ve artık yerinde kıpırdamıyor. Çekiciliğinin farkında bir çocuğun masumiyetiyle mağrur yüzünde Feride'ye komik gelen bir ciddiyetle belirmişti. Güney Amerika edebiyatını seviyorsunuz, dedi delikanlı. Evet, bizi bizim karmaşık toplum yapımıza çok benzetiyorum o ülkeleri. Neden onlar kadar büyük bir roman sanatı yaratamadık diye hayıflanırım. Bizim de çeşitliliklerimiz çok zengin. Romanı büyük yapan insan ruhunun derinliğini verebilmesidir, dedi konuk. Sesi alaycı değildi artık. Biz de bunu yaratabilmek zor. Feride soluğunu tuttu. Neden? Diye sordu. İlgilenmişti. Diyelim ki denizin üstündesiniz. Hayat gibi devingen bir ortam. İskandil sarkıtıp bulunduğunuz yerin derinliğini ölçeceksiniz. Ani bir fırtına çıksa, sizi metrelerce öteye sürüklese, bu işi yapabilir misiniz? Çocuk Feride'yi şaşırtmıştı. Türkiye istikrarsız bir ülke. Lüzumundan çok hareketli. Deniz fazla oynak. Ne kadar zamandır ikili bir konuşmada edebiyat tartışmadığı geçti kadının aklından. Hızlı bir düşünce. Çok eskiden Sedat'la konuşurlardı. Hızlı bir anımsayış. Etmenler çok fazla, rüzgarlar çeşitli. Feride ani bir kederle, haklısınız dedi. Rüzgarlar gerçekten çeşitli. Eski öğrencilerinin şeriat rüzgarlarına kapıldığı gelmişti aklına. Güney Amerika ülkeleri de çok dengesiz ama bu sanki onların edebiyatını besliyor. Güney Amerika halk sanatı zenci ve kızılderili İsa tasvirleri yaratmıştır. Yerli halk zorla Hristiyanlaştırılmıştı biliyorsunuz. Sentez dediğiniz şey öyle durduğu yerde olmaz. Ya büyük bir hürriyet lazım, etmenler rastgele, dilediğince birbirine karışsın, ya da yüksek sıcaklık ve basınç ki ister istemez birbirine geçsin. Feride durdu ve düşündü. Bir karara varamadı. Bizim bir edebiyat topluluğumuz var. Katılmak ister miydiniz? 10 kişi kadarız. Okuduğumuz kitaplar üstüne tartışıyoruz. Bir de kendi aramızda dergi demekten hoşlandığımız, benim bilgisayarda dizi verdiğim, birkaç sayfalık bir, ne denir ona, yayın çıkartıyoruz. Arkadaşların amatörce çalışmalarına yer veriyoruz. Birden sustu. Affedersiniz dedi. Siz zaten profesyonelsiniz. Unuttum. Yo, lütfen. Delikanlı kadife gözlerle baktı kadına. Şefkatinde bir tutam da olsa kendini beğenmişlik var. Tenezzül vardı ama. Feride'nin dikkatinden kaçmadı. Ben de amatörüm. Hayatımı kazanmak için yazdıklarım edebiyat sayılmaz. Ama bunların dışında yazmayı ciddiye alıyorum. Grubunuza katılmaktan onur duyacağım. Aşırı saygılı bir hal almıştı. Çocuğun sık sık başkalaşan ruh hallerinin kendisine yarattığı duygu değişimlerini dışa vurmamak için Feride ağırbaşlı öğretmen sesiyle konuştu. Memnun oldum. Gelecek toplantının gününü ve yerini size Şirin kanalıyla bildiririm. Delikanlı ne Feride'nin öğretmen tavrını ne Şirin'in adının geçmesini önemsemişti. Kitaplı incelediği süreden sonra kavuştuğu sakin dengeyi hiç dirmeden ''Demin yazma cesaretinden bahsediyordunuz.'' dedi. İnsan o cesareti ancak çektiği acının şahsi tecrübesinin asal bir bölümü, belki de ta kendisi olduğunu kavrasa bulabilir. Feride'yi etkilediğini görüyordu ve o delikanlı bundan etkilenmiyordu. Feride kendi evinde annesinden miras 40 yıllık berjer koltukta kısacık bir an da olsa dayanaksız kala kaldı. Sebepsiz bir güvensizliğe sürüklenmişti. Hiç beklemediği biçimde içinde çocuğa karşı uyanıveren delikanlıyı usta kendisini ise çırak diye tanımlayan ilişkilendirmeyi bilinci yadırgıyordu. Korunma içgüdüsüyle sohbetin başlangıcındaki üstün konumunu yeniden ele geçirmeye çabaladı. Anneniz babanız Ankara'dalar mı? Diye sordu öğretmenin sesiyle.
Başlayabiliriz.
Tamam abla. Annem babam hayatta değil. Feride farkında olmadan çocuğa doğru kaykıldı. Uzanmak ister gibi. Çekingen bir atılım. Ve delikanlının yüzündeki geçit vermez ifadeye çarptı. Özür dilerim. Yaranıza dokunmak istememiştim. Ben kalkayım artık. Kahve için teşekkürler. Delikanlının yüzündeki karşıtlık çabuk kaybolmuştu. Ama kapı kapanmıştı bir kez. Feride konuğunun kaygan bir yüzey gibi ellerinden uzaklaştığını duyumsadı. Eski haline dönmüştü. Eli dursa ayağı oynayan, çenesi ise asla durmak bilmeyen haşarı çocuk. Kadın delikanlıyı geçirdikten sonra teninin ön yüzeyinde bir kıpırdanış hissetti. Kendisine dokundurtmayan, çok güzel bir çocuğu kucaklamak isteğiydi bu ve acı veriyordu. Boşluk ve aşınmak. Ölümü izleyen 2 yılı öylece durduğu yerde aşınmakla tüketti. Şirin'i bekleyerek. Sedat'ın yokluğu Feride Şirin kozasını dağıtmıştı. Bir yörünge yoktu artık çevrende. Boşluk kuşatıyordu anne kızı. Boşluk sokuluyordu aralarına. Zaman dokularını törpüleyip de geçiyordu üstünden. Zayıflamıştı. Ferhat ve Sedat ölünce Feride'nin vücudunu bilen kimse kalmamıştı yeryüzünde. Teyze kızı uzaktaydı. Çocukluğunu bilen kimse de yoktu. Sedat'ın yetiminden hemen sonra yegane akrabasının Ankara'dan taşınması Feride'ye güç gelmişti. Telefonda sohbet etmeyi sevmezdi. İnsan birbirinin yüzünü görmedikçe, sesini aracısız duymadıkça, elini tutmadıkça birbirine kavuşmuş mu sayılırdı? Bir garip düşünce takılmıştı zihnine. Tanıksızım, diyordu. Cenaze törenlerinde imamın ölü için tanıklık istemesinin ne demek olduğunu anlıyordu. Tanıklarını yitirmiş hayat yaşanılmamışa dönmez miydi? Bu tuhaf esintilerden Şirin'i haberdar edemiyordu. Alınır diye. Er ya da geç Engin'e yelken açacaktı Şirin. Hayatın doğal akışıydı bu. Kızını kendi ömrünün kafesinde tutamazdı ki. Şirin onun tüm tarihi değildi ki. Öncesi ve sonrası vardı. Peki neredeydi? Var olduğu nereden belliydi? Feride çizgi filmlerde birden kayboluveren çizimler gibi varlığının eriyip boşluğa karıştığını sanıyordu. Bu garip duyum ilk kez Sedat'ın ölüm haberini aldıkları gece yoklamıştı yüreğini. Felç oluyorum diye düşünmüştü. Kirpiği kirpiğine değmeden uzandığı yatağında sabahı beklerken. Şirin yanındaydı. Gözleri yumuluydu ama besbelli o da uykusuzdu. O saatlerde Sedat gri beyaz bir buz hanede yatıyordu. Vücudunun yarısı donmuştu sanki Feride'nin. Kan o bölgede dolaşmıyordu. Sol tarafı, sol kolu, bacağı, gövdesi sanki yere çekiliyordu. Toprağın altına kaymak istiyordu. Sedat'ın gövdesini izlemek istiyordu. Ferhat'ı kaybettiğinde böylesi bir bedensel eksilme yanılsamasıyla ürperdiğini anımsamıyordu. Yaşlanmak böyle bir şeydi herhalde. Beklenmedik konuk, boşlukta yaşlanan dokularını taze kanın heyecanıyla diriltivermişti. Kısacık bir süre için, ödünç bir gençlikle. Kimseleri gördüğüm yok. Yaşından eski sözcüklerle, tecrübeymiş, şahsiyetmiş, hürriyetmiş gibi laflarla konuşan ve tecrübesinden yaşlı fikirlerden söz eden biriyle karşılaşınca şaşalamadan bundan, diye düşündü. Kimdi gelen? Bilmiyordu. Şirin'in söz etmediği bir arkadaşı. Çocuk yaşantısı üstüne onca ayrıntı vermiş fakat ne söylemişti? Esaslı hiçbir şey. Kendisine dair. Feride'nin biraz münasebetsiz sorusunu aldığı yanıttan, yani anne babasının ölmüş olmasından başka. Feride'nin eski püskü eşyalarla döşenmiş konuk odasında görünüp kayboluşu arasında yalnızca edebiyattan konuşurken bir tek o zaman dişil taç yaprakları dökülünce eril organları kınından çekilmiş ince bir kılıç gibi narin ve yalın beliren bir çiçek resmi çizmişti. Yalnız o sırada kadınsı tavırları ayrılıvermişti gövdesinden. Feride erkek gövdesinde kadınsı çizgilerden, erkek ruhunda kadınsı şefkatten hoşlanırdı. Kadınsı tavırlar onu iterdi. Çocuğun zıttına gitmesi bu yüzdendi. Şirin'in kuşkuları. Şirin annesiyle arasına sızan boşluğun farkındaydı. Kadının bundan incindiğinin de. Ne yapabilirdi ki? Anaç gönlünün dileğine uyup kendine bir eş seçmeye, bebek mırıltıları, çocuk cıvıltılarıyla en azından şimdilik Feride'nin yörüngesinde dönmeye niyeti yoktu. Sedat'ın ölümünü izleyen haftalarda büsbütün yakınlaşmışlardı. Sanki iç içe geçmişlerdi. Ve sonra uzaklaştılar. Anne kızın, Şirin'in sık sık değişen erkek arkadaşlarının varlığına rağmen uyumlu hayat arkadaşlarını sürdüren tılsım bozulmuştu. Şirin kendine ait olmak istiyordu. Sedat bir ömür boyu çalışarak alabildiği küçük dairenin mülkiyetini, öleceği belliymiş gibi, Şirin'e devretmişti. Yaşamdaki tek evladını. Şirin kimi günler orada kalıyordu. Beliren uzaklığın tek değilse de bir nedeni buydu. Evladın özelliğini annenin bir ceza gibi yaşadığını kim bilsin? Ölü Sedat terk edilmesinin öcünü alıyordu Feride'den. İlişkiler için düşündükleri geometriler çakışmayalıp birbirleri için daha çok endişeleniyorlardı. Gerçekte ikisinin de istediği bir bakıma aynıydı. Feride sabit bir noktada durmalıydı. Şirin parabol çizmek istiyordu. Hiç olmazsa Helozan. O daha yakınlaşmalı ve uzaklaşabilmeliydi. Önceden belirlenmemiş dalgalanmalarla. Ve sorumlulukların bağlayıcılığından dışlanmış bir Feride'nin sabit duramayacağından kaygılanıyordu. Feride partiye sığamayalı, birbirini izleyen gönüllü dernek çalışmalarını, birbirine benzeyen doyumsuzluklarla hep yarıda bırakalı biri, Şirin kendini açıklayamadığı belirsiz kuşkular içindeydi. Öz ana evlat olsalardı, daha mı çok, daha mı az kaygılanacaktı? Feride ne arıyordu? Şirin'e göre fiyaskodan başka bir şey olmayan duygusal yaşamını onaracak bir sihir mi? Kamuran'ın aniden Girit gezisine katılmaya kalkışması Şirin'i sinirlendirmişti. Doğaya çok kızdı. Ne diye kendisine emanet edilmiş pasaportları Kamuran'a iletmişti ki? Bir arkadaşın uğradı, pasaportları getirdi, demişti Feride çok önemsiz bir şeyden söz eder gibi. Adını söyledi ama anlamadım. Ha, bizim Kamuran. Feride'nin tavrına eşdeğer bir ilgisizlik Şirin'in sesinde. Belki de annesinin önemsemeyen tavrıydı. Şirin'de ani tehlike ışığını yakan. Feride, Şirin delikanlıdan hoşlanmıyor diye düşündü ve sesini çıkarmadı. Şirin erkeklerin aleve çekilen pervaneler gibi çevresine dönmelerine çok fazla alışmıştı. Ve bu halkanın dışında kalan Kamuran onda tedirginlik yaratıyordu. Zihninde bir yere oturtamadığı delikanlıyı yok saymak kolayına geliyordu. Şimdi yolculukta aynı seyyah grubunda nasıl yoksayacaktı? Anne kız hala birlikte seyahate çıkmaktan hoşlanıyorlardı. Sedat öldükten sonra ikisinin de içinde merak, ilgi ve ürküntü karışımı bir Girit ürpertisi uyanmıştı. Sedat'ın hiç görmediği, hep hayalinde yaşattığı, anneannesinden esrarlı ve kanlı masallarını dinleyerek büyüdüğü, kayıp anne yurduna beslediği karşılıksız aşkın toprağın ötesinden yansılamaları. Şirin'in görmeye alışık olmadığı bir pembelik mi dolaşıyordu Feride'nin teninde? Genç bir hava devinimlerinde. Bugün bir arkadaşın uğradı derken. Anne kız birlikte yaşayan ikiliklerde kendiliğinden gelişen karşılıklı sezgi gücüyle donanımlıydılar. O irade dışı dikkat. İlgili üçüncü kişileri de saydamlaştıran. Şirin, Kamuran'ın hiç ilgisini çekmeyen bir adaya doğru Feride yüzünden sefere çıkacağından kuşkulanıyor. Feride beceriksiz bir çocuk. Şirin kendi deneyimi Feride'ninkini 3'e 5'e katlayalı, sorumluluk duygusunda bir tutam hor görüyle annesini koruyucu kanatlarının altında alma gereksinimini duyuyor.